Dijital Dünya.
Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Dijital Dünya'da birlikteliğimiz başladı. Yapımcımız Zeynep Yıldırım ve mikrofon başında ben Tolga Akkuş. Bu hafta yenilik kültürü nasıl inşa edilir? Bunun üzerine konuşacağız. Konuğumuz yazar Ali Güney. Hoş geldiniz Ali Bey.
Tolga Bey teşekkür ederim. Hoş bulduk.
Öncelikle sosyal medya adreslerimizi dinleyicilerimize tekrar hatırlatmak isterim. Bize Twitter ve Facebook'tan Türkiye'nin Sesi Radyosu sosyal medya hesaplarımızdan ulaşıp duygu ve düşüncelerinizi iletebilirsiniz. Yenilik kültürü nasıl inşa edilir? Çok güzel bir konu. Bugün bunun üzerine konuşacağız Ali Bey ile. Dijital teknik bilgi ve becerilerin etkili kullanmasıyla, kullanılmasıyla ortaya çıkan her türlü ürün yenilik kültürü bağlamında nasıl değerlendirebiliriz?
Kıymetli bir soru oldu. Çok sağ olun. Ben hem işim gereği sosyal inovasyon alanında çalışıyorum hem de beni takdim ederken söylediğiniz eksik olmayın. Edebiyat üzerine eserler veriyorum. Öykü türünde kitaplar yazıyorum. Burada elbette bugün konuşacağımız konu yenilik kültüründe hani hep işte bir dijital dönüşüm şu an bir furya. Bu furya üzerinden de hani genellikle biz bir işte indirgemeci bir bakış açımız daha kolay bir yol. Burada hani başarılı bir dijitallik konuşmak, buradaki dijital dönüşümü öngörmek ya da işte planlamak genellikle çok zor bir yol. Bizim burada fark ettiğimiz şey şu, doğru nitelikli bir dijital dönüşüm için aslında bu bilgi ve becerilerin etkili kullanılması ve etkileşim odaklı bakmak söz konusu. Ben burada ilginç bir kitaptan söz etmek istiyorum. Hani Türkiye'de 1992 yılında yayınlanmış, David Dixon'ın yazmış olduğu Alternatif Teknoloji isminde bir kitap. Okurlarım, dinleyenler ilgisini çekecektir. Burada bir ön söz var. Hacer Ansal hanımefendinin ön sözde yazmış olduğu şeyler beni çok etkiledi. Özellikle bu dijital teknik, o yenilik kültürü nasıl etkiliyor? Burada o hani ön sözler genellikle okunmadan geçilen yerlermiş ya Tolga Bey. Burada Hacer Hanım 1970'lerden bu yana teknolojik gelişmelerin baş döndürücü hızından bahsediyor ve bu gelişmeleri pek yakından takip edememek ile tam olarak kavrayamamanın tedirginliğinden söz ediyor ön sözde. Yani teknolojiden ürküntü duymakla ya da işte fazla aldırmamaya çalışmak arasında çok kıymetli bir ön söz var. Bu ön sözle başlamamın sebebi şu, yani teknolojinin imkanları insan hayatına maksimum derecede etki ediyor şu sıralar. Özellikle işte salgın dönemiyle birlikte artık bu bir zorunluluğa dönüştü. Şimdi geliştirilen tekniklerin de sanki böyle işte sosyal hayattan uzak bir laboratuvarda üretilip kullanılması gibi bir şey de söz konusu gibi geliyor. Halbuki bütün bunlar dijital teknolojiler bizler için yani insan için üretilmiş olan bir şey ve burada da bu yenilik kültürünün oluşmasında aslında insan ihtiyaçlarının etkileşimle yeniden inşa edilmesi söz konusu. Burada da teknik bilgi ve beceriler etkili kullanılırsa yenilik kültürü, yani bir tabii ki bunu ne kadar formülize edebiliriz bilmiyorum ama burada amaç ve araç doğru konumlandırılırsa özellikle faydası yüksek çalışmalar elde edebiliriz. Giriş kısmını böyle toparlayayım.
Teşekkür ediyorum. Bugün aslında her şey yeniliğin malzemesi olabilecek kapasitede. Peki temelde yeniliğin ne olduğuna dair bir kültür birikimi için ihtiyacımız olan şey tam olarak nedir?
Burada kültür kelimesi çok kıymetli. Bazı araştırmacıların çok güzel çalışmaları var işte. Yani onlarca farklı tanıma sahip olan bir kültürü anlattıktan sonra derler ki yani kültür yine bunlardan daha farklı bir şeydir. Şimdi kültürün kendisinin yeni olma bir durumu söz konusu. Yani çünkü kültür hem değişken hem de bir köke bağlı kalmak açısından yeniliği inşa eden, onu takip eden bir özelliğe sahip. Burada bizim hani özellikle işte belki iş yerlerinde, belki kurum kültürlerinde yeniliği sürdürebilecek ortamı oluşturmak için kültür çok önemli bir araç. Yani zaten bugünkü programımızın başlığı olan şey de bu. Yani bu kültürün inşa edilmesi. Çünkü yenilikle alakalı zaten o teknolojik ihtiyaçlarımız, işte buradaki o teknolojik yeniliği sağlayacak olan araçlar, bilimsel araştırmalar, çalışmalar, laboratuvar teknolojilerinin işte kullanılması evet çok kıymetli. Ancak bu üretilen yeniliğin bir iklime dönüşmesi, buradan bir yeninin çıkması yahut işte o üretilen yeninin işte kalması çok başka bir şey. Yani dünyada sürekli mesela Silikon Vadisi'nden söz ederler. Yani Silikon Vadisi işte aslında 1971'de başlayan bir yazı dizisinin ismi. Burada onu da anmakta yarar var. Don Hafner isminde bir gazeteci bu ilk yazı dizisiyle başlıyor. Çünkü arkadaşı işte Ralph Kaliforniya'da girişimci. Şimdi Silikon Vadisi'nin o tarihsel sürecine baktığımızda aslında elbette geliştirilen işte mesela işte radyo çağı var, yazılımlar var, internet çağı var, çok güzel. Ama burada sürekli yeni bir şey üretmek kültürünün yaygınlaştığını görüyoruz. Burada da işte kültürün, burada şeyin adını anmakta çok yarar var. Yani şimdi mesela bir edebiyat eserinde hayati unsurun hep belirsizlik olduğu söylenir. Edebiyat metninde okuru canlı tutacak şeyin o belirsizlik olduğu söylenir. Yenilik kültüründe de aslında bu belirsizliği tanıma kapasiteniz çok kıymetli. Belirsizliği tanıyarak, onu anlamaya girişerek bir imkan oluşturduğunuzda, mekanlar tasarladığınızda, yeniliğin üretilmesi için çalışma alanları sunduğunuzda ve bunun sürdürülebilir olması için bir gayretiniz olunca da artık yenilik inşa edilebilir hale geliyor.
Yani aslında biz bu programda yenilik temalı bir program yapıyoruz ve gerçekten geçmişe takılı kalmadan sadece yeni şeyleri konuşmamız gerekiyor. Yeniliği anlamamız, yeniliğin kültürünü inşa etmemiz gerekiyor. Peki yenilik kültürü insanların ifadelerini, geçmişlerini, inançlarını, fikirlerini ve davranışlarını ifade etmektedir diyebilir miyiz? Buradan hareketle sizce yenilik kültürünün dayandığı saç ayakları temel temaları nelerdir?
Ya Tolga Bey, inanılmaz güzel sorular, eksik olmayın. Yenilik kültürünün şimdi bu saç ayakları noktasında elbette her aslında yenilik mimarı bunu yeniden tanımlayabilir. Biz burada kendi birikimimizden hareketle özellikle mesela bir çalışanlar için fırsat yakalamak. Yani o çalışan kişinin, artık bunu hani personel diyebiliriz, araştırmacımız diyebiliriz, onun o üretimindeki özgürlük alanı ve düşünmek için imkanlar bulabilmesi. Yanı sıra burada bir de şunu da söyleyelim, işte hatayı tolere etme ortamı. Yani şimdi işte Google mesela burada çok kıymetlidir. İşte orada hep bir izlemiş olduğumuz, özellikle ofislerini izleriz, oradaki çalışanların hikayeleri hep böyle bazı sosyal medya ortamlarından yahut işte etkileşim ağlarından bizlere sunulur. Burada bu sac ayaklarını şöyle genelleyebiliriz. Yani işte insan odaklı bir tasarım genellikle hep bundan, ki bu da çok tartışmalıdır. Acaba işte doğayla ilişki burada nasıl olmalıdır diye. Ama genellikle yani özellikle literatürde karşımıza çıkan özgür düşünce ortamının olması, merak algısının sistematikleştirilebilmesi ve kreatif fikir üretimi için mekanların sağlanması yenilik kültürünün saç ayaklarını oluşturuyor diyebilirim.
Yenilik kültürü aslında çok asil bir ifade. Biz koronavirüs döneminde herkes dijital dönüşümden bahsediyordu, fakat yenilik kültürümüz oturmadığı için aslında biz çevrimiçi toplantılara yeni girdik. Aslında onlar hep vardı, fakat gerçekten yenilik kültürü bambaşka bir şey. Yenilik, yenilenme ihtiyacı ya da yenilikten korkmamak önemli ve bunu bir kültür olarak yaşamak, yaşatmak da önemli. Toplumsal bütünün zaman boyutu içindeki evrimleşmesiyle temel teknolojik paradigmadaki kaymalara bağlı olarak yeni toplumsal yapılanmalara yol açıyor bu durum. Ve bu çerçevede 21. yüzyıl becerileri yeniliğin sürdürülebilirliğine nasıl bir katkı sunuyor? Yani toplumsal bütün sonuçta zaman içinde evrimleşiyor ve teknolojik paradigmada kırılımlar gerçekleşiyor. 21. yüzyıl becerileri yeniliği nasıl değiştiriliyor? Sürdürülebilirliği nasıl etkiliyor?
Tolga Bey, burada hani 21. yüzyıl vurgusu önemli, çünkü burada artık beceriler kelimesiyle çok karşılaşıyoruz. Bununla ilgili Türkiye'de hakikaten çok kıymetli örnekler görüyoruz. Artık bir sertifikaya sahip olmak, bir lisans diplomasına sahip olmanın çok ötesinde artık özellikle dijital yetkinliklerimiz üzerinden bir sistem tasarımıyla özellikle gençlerimiz karşılaşıyorlar. Burada bilginin organizasyonunda söz etmemiz gerekiyor. Çünkü artık hani burada çok klasik bir laf var, işte bilgiye ulaşmak bir problem değil diye. Hani çünkü her an ona ulaşabiliriz. Halbuki burada işte özellikle bu post-truth denilen dönemle birlikte gerçek bilginin keşfedilmesi bir hayli zorlaştı. Burada da işte hani bilginin edinmesi için, bilgiye sahip olabilmek için buradaki o organizasyonu çok doğru kurmak da bir yenilik. Bunu işte hem ekiplerimizde, çalıştığımız ortamlarda yaygınlaştırabilirsek işte yenilik temelli girişimler oluşturabiliriz. Burada bilgi dediğimiz bu aslında yeni o dijitalin bize sunmuş olduğu zamandaki imkanlarla düşündüğümüz o yeni merkezi şöyle anlamakta çok fazla yararı var. Teknolojik paradigmanın değiştiği günümüzde artık yapılanmalar da bilgi temelli şekilde sürüyor. Burada da biz becerilerimiz sayesinde bilgiye daha kolay ulaşabileceğiz. Öbür türlü hakikaten daha zor, daha büyük imtihanlar bizi bekliyor olacak. Yani bir sertifika programından ziyade artık bizi işte hani bir evraka sahip olmak belki işte 70'li yıllarda çok değerliydi ama artık bilginin dönüştürücü bir değer önerisine ihtiyacı var. Biz de bunu özellikle sahip olduğumuz becerilerle sağlayabiliyoruz. Yenilik kültürünü oluşturduk, inşa ettik, evet. Ama bunun özellikle sürdürülebilir olması için de bu 21. yüzyıl becerileri diye anılan başlıkların özellikle hem çalışanlara hem birlikte olmuş olduğunuz ekip üyelerinize yani oradaki o inşa ettiğiniz iklimdeki bütün paydaşlara bunları yansıtmanız gerek.
Şimdi önemli bir konuya temas ettiniz. Dediğiniz gibi aslında bugün bilgiye ulaşmak kolay değil. Bilgi artık biz istemesek de bize ulaşıyor ve bir bilgi bombardımanı altındayız. Bunu da en son koronavirüs döneminde infodemiyle gördük aslında. Kontrolsüz bir bilgi salgınıyla baş başa kaldık. Gerçekten zor bir dönemdi. Şimdi yetkinliklerden bahsetmişken gençler ne gibi dijital yetkinlikler edinmeliler? Yani işte iletişim fakültesi okuyanlar özellikle ya da işte mühendislik okuyanlar. Yani okulların haricinde siz de dijital kültürden bahsediyorsunuz. Ne gibi dijital yetkinlikler elde etmeliler? Siz birini işe alırken nelere dikkat ediyorsunuz? Yani ne bildiği mi önemli yoksa nereye gidebileceği mi önemli?
Ya elbette burada hani şuna dikkat etmemiz lazım. Yani bu işte bir kere veriye dayalı bir kurum kültüründen bahsediyor artık bütün yayınlar, sektörler ve burada veri odaklı tasarım için elbette sizin hani yani dijitalleştirmeden iyi anlamanız gerekiyor. Analizleri doğru yönetmeniz gerekiyor. Bir de operasyona ihtiyacınız var. Yani ne demek bunlar? Yani siz elbette işte bir hani teknoloji okur yazarı personellere, çalışanlara ihtiyaç duyuyorsunuz. Yanı sıra artık veri bilimi diye artık çok böyle herkesin çok çok konuştuğu, üzerine titrediği bir alan var ama hakikaten şu an Türkiye olarak çok güzel örnekler olmuş olsa da veri bilimiyle ilgili birazcık daha hani daha da güzel şeyler yaşanacak. Özellikle hani mesela TRT Akademi'nin bir yapay zeka dosyası vardı şu an hani adı gelmişken anayım. Buradaki yazıları ben tavsiye ediyorum. Bu yayını dinleyen kişiler için bence çok kıymetli bir örnek olacaktır. Oradan mesela ilhamla şeyi söyleyebilirim. Yani işte veri bilimine hakim olmak. Bir de artık işte süreç tasarımı gündemimiz. Yani burada insanlar ve kültür ve kurumlar arasındaki o işbirliğini, etkileşimi doğru yönetmek gerekiyor. Bir de hani artık öyle bir zamana geldik ki yeni iş yapma yollarına bakmamız gerekiyor. Şimdi bütün bunların hepsi aslında yani bir veri odaklı ilerlemekle mümkün. Bunun içinde ne yapacağız? Benim özellikle genç arkadaşlarımıza tavsiyem hep şu oluyor. Var olan işte gününüzle alakalı olarak sürekli kendinizi yoklayın ve işte örnek veriyorum hangi alandaysanız bu alanla ilgili yani bu işte bu mesleğin okumuş olduğunuz meslek olabilir ya da işte ileride yapmayı düşündüğünüz iş olabilir. Bununla alakalı olarak farklı dillerde çalışmayı öğrenin. Yani burada bir yazılım dili de söz konusu olabilir. Burada bir işte gündelik sosyal dilde kullanılan bir şey de söz konusu olabilir. Yahut mesela işte medya sektöründe çalışacaksınız. Burada işte yeni haber dilini, buradaki işte tweet ve işte sosyal medya dilini doğru okumakta, doğru anlamakta yarar var. Tabii ki bu da işte o süreç tasarımına ilişkin bir şey. Bütün bunlarda biraz deneyim artırmakla mümkün oluyor. Haliyle şimdi gençlerimiz özellikle staj noktasında hani çok fazla talepte bulunurlar, alanlara giderler. Burada özellikle o stajlarını sürdürürlerken veri odaklı, yani iletişimi siz örnek verdiğiniz için söylüyorum. Özellikle iletişim fakültesindeki arkadaşların veriyle ilgili, veri okuryazarlığı ile ilgili ben gündemlerini artırmalarını tavsiye ederim. Onların işte artık yani bir ekoloji haberi yazarken gazetecimiz oradaki o verileriyle karşılaşacak. Hani ben bu haberi duydum ya da bir yetkilinin işte bir muhabir olarak onu dinledim ve almış olduğum kayıttan haber metni yazıyorumdan ziyade birazcık daha böyle veri temelli okur yazarlığa giden bir durum var. Burada da çok yenilikçi konular gelmeye başladı. Yani hakikaten içinde yaşadığımız zaman diliminde özellikle şu salgınla birlikte yeni kavramlar çıkıverdi önümüze. İşte blockchain'den bahsediliyor değil mi? İşte infodemi diyoruz. Sürekli böyle bir şeyler duyuyoruz. İşte vaka artışlarında bile işte mesela yeni türde işler çıkıyor. İşte biyoloji biliminin mesela yeni adlandırmalarını duyuyoruz. Bütün bunlar olurken bir gazeteci olarak sizin bazı haber metinlerini yazmanız gerekiyor. Haliyle burada da işte o işte süreci, buradaki insanları ve konuyla ilgili kültüre hakim olmanız gerekiyor. Burada ben inanıyorum ki önümüzdeki zaman diliminde şu an hani güçlü örneklerini görmeye başladık. Hem veriye dayalı kurumlarımız çokça artacak. Çünkü buna dair çok güzel bir yol haritası hazırlanmış devlet tarafından ve uygulanıyor. Yanı sıra kişilerin de hem dil yetkinlikleri hem dijital beceri yetkinliklerinin arttığını biz özellikle mesela başvurulardan da görüyoruz. Tolga Bey.
Dijital Dünya devam ediyor.
Bilgi bazlı yenilikçi gelişme stratejisi geliştirmek için neleri oluşturmak gerekiyor? Nasıl bir altyapı kurmak gerekiyor?
Tolga Bey, şimdi burada özellikle hani devlet politikaları çok önemli. Bir gün bu zaman dilimleri yazılırken özellikle bizim o hani işte mesela yapay zeka strateji belgemiz, yanı sıra o dijital dönüşümle alakalı olarak bizim mesela e-devletteki süreçlerimiz bence ileride daha çok konuşulacak. Bizim burada tabii hani hem sosyal inovasyon çalışmaları noktasında hem de o yenilik kültürüne dair kafa yoran yapımızda görmüş olduğumuz şey şu. Bizim bu kurumsallaşma dediğimiz tabiri yeniden izah etmemiz gerekiyor. Ağ kurmayı, işte sistemle bütünleşmeyi, yapılandırmayı ve ekip çalışmasının değişen doğasını iyi görmemiz gerekiyor. Böyle yapacak olursak bence yenilik sürdürülebilir olacak, sürekli olacak ve açılan özellikle o teşvik sistemleri o bilgi toplumu için daha anlamlı hale gelecek.
Evet, yenilik temalı bir program yapıyoruz. Peki sizin dediğinize göre aslında bir bakıma yenilikçilik dış çevredeki değişimleri aslında her zaman olumlu şekilde karşılamak, olumsuzsa da buna karşı korunmak aslında. Yani teknolojinin yıkıcı etkilerinden korunmak ve rüzgarı arkamıza almak. Peki yenilikçilik olarak adlandırılan bu kavramın kültürel atmosfer tesisi nasıl olmalıdır?
Ya şimdi burada elbette hani bir çevrenin yenilikçi kültürle entegrasyonundan söz ediyoruz esasen. Burada da haliyle bizim o çevreye uyumla alakalı parametreleri düşünmemiz gerekiyor. Yani bir kültürel atmosfer dediniz, çok güzel bir tanımlama. Kültürel bir atmosfer yenilik temelli olacaksa burada işte bilgi kanallarının kullanımı, değişime uyum, değer önerisi geliştirmek, yanı sıra işte mesela ödül ve teşvik sistemlerinin doğru kullanılması, belki işte buradaki o risk yatırımını doğru analiz etme ve elbette daha böyle üretim odaklı düşünmek bence buradaki o tesisteki parametreler için çok kıymetli. Çünkü yenilikte hani siz şey dediniz, bu hani değişime bir cevap mıdır yenilik? Aslında belki de şöyle de olabilir. Yenilik değişimi de inşa etmek. Yani buradaki o özellikle felsefecilerin çok bence ilgisini çekecek olan ve ileride Türkçe çevirilerde güzel metinlerle karşılaşacağımız umduğumuz şey bu. Çünkü yenilikçilik sadece bir böyle var olan sorun düzeltmek değil, aslında daha güzelini bulmak için de bir arayış türü.
Aslında yenilikçilik arayışıyla ortaya çıkıyor dediğiniz gibi. Yani insan aramazsa zaten yeniyi bulamaz. Aslında insan hata yapmadan belki de yeniliği bulamaz. Çünkü Amerika kıtasını bulan denizciler sonuçta kayboldukları için orayı buldular. Ya da William Conrad Röntgen X ışınlarını kaybolduğu için buldu. İnsan kaybolmadan bulamaz. Fakat bugün bize yenilik olarak dayatılan her şey bizim kaybolmamızı engelliyor ve insan hata payını ortadan tamamen kaldırıyor. O yüzden belki de bulmak için önce kaybolmamız gerekiyor. Belirsizlik, ağ kurma, öğrenme gibi kavramların yenilik kültürüyle olan ilişkisini bize açıklar mısınız?
Tolga Bey, burada özellikle ağ kurma sosyal bilim alanında çokça zikrediliyor. Yani işte yeniliğin inşa sürecinde motivasyon kaynaklarını koordine edebilmekten, bu o süreçten çokça söz edilir. Malumunuz öğrenme hani hayatın her alanında yer alıyor. Buradaki o öğrenmenin bize katmış olduğu şey sosyal hayattaki o etkinliğin geliştirilmesi. Ve burada aslında bir şunu söyleyebiliriz. Yani şimdi belirsizlik toleransı diye ifade edilen kavram yaşamın doğal seyrinde böyle belirsizliğin ne olduğuna dair bir açıklama. Şimdi peki yenilik inşa edildikçe bu düşüncelerin kabulü ya da işte değişiklik yapılamaması neye sebep olacak? Bütün bunlar yenilik kültürünün aslında alt zeminin oluşmasına sebep olacak. Bizler bu üçlü yapıyla, yani işte ağ kurma, öğrenme ve belirsizlikle yenilik kültürünün inşasında özellikle bu hani yöneticiler için işte ya da yenilik liderleri için bu bahsettiğimiz alanlar çok değerlidir. Bizler dönüştürücü değerler kurabilirsek, buradaki bu üçlü yapı bir değer önerisinde bulunabilirse yenilik kültürü daha da sürdürülebilir olacaktır.
Yenilik kültürü. Peki yenilik kültürünü şimdi başlangıçta aslında biraz tanımladık ama yenilik kültürü inşa etmemiz için bizim ne yapmamız lazım? Çocuklara ne yapmamız lazım? Öğretmenlerin ne yapması lazım? Televizyonların, sosyal medyanın ne yapması lazım? Ya da devlet politikası olarak bizim ne yapmamız lazım yenilik kültürü inşa etmek için? Ve bu kültürü gerçekten her an yeniliğin yıkıcı değil, yapıcı etkilerinden faydalanmak için.
Burada elbette hani şeyin altını çizmek isterim. Biz artık hani bir dünyanın son 20 yılda çarpıcı bir şekilde değiştiğini görüyoruz. Ve burada hemen işte özellikle mesela kurumlar olabilir, belki bu kişiler de olabilir. Değişime bir anda hazırlanmakla ilgili bir endişemiz var. Yani yeni teknolojileri hızlıca satın almak yahut işte bir kurum olarak mesela daha fazla veri toplamak aslında çözüm değil. Burada ihtiyaç duyduğumuz şey bence bana kalırsa yani geleceğe hazır olmak için beceri geliştirmek ve yeni beceriler öğrenmek. Bütün bunlar olurken elbette şunun altını çizmek lazım. Genç yaşa vurgu yaptınız. Özellikle yani disiplinler arası eğitimin çok önemli olduğunu düşünüyorum. İşte bir gencimizin hem edebiyatla, sanatla karşılaşmasını çok kıymetli görüyorum. Burada ebeveynler noktasında hakikaten ben çok ümitliyim. Çünkü özellikle hem yakın çevremiz hem işte sosyal medyadan görebildiğimiz kadarıyla insanlar ilginç bir şekilde, bu belki tarihte böyle oldu mu bilmiyorum, yenilik ya da işte bu öğrenme konusuna çok ilginç bir şekilde açlar. Yani artık yeteneklere yatırım yapılması ya da işte bir organizasyonun liderliği noktasında herkesin çok bence hani olumlu bir bakış açısı var. Bu olumlu bakış açısı da özellikle işte sistem eğitimleri gibi yahut işte dijital okuryazarlık eğitimleri gibi çokça yaygınlaştırıldı. Yani okullarımızda çok fazla var. Bununla ilgili çocuk yayınları çok fazla çıkıyor. Bununla ilgili gençlik noktasında çok güzel işler çıkıyor. Burada bence şuna çok ihtiyaç var. Sanki 21. yüzyıl tek taş duvar olmazı çok güzel anlatan bir yüzyıl. Yani burada etkileşim içerisinde olmayı artık, yani o öğrenmiş olduğumuz bilim insanının hayatını okurken oradaki estetiği keşfetmenin de zamanı. Yani elbette bir bilim, bunun ilkeleri var, prensipleri var. Elbette bir teknoloji üretimi için bazı sizin işte proseslere ihtiyacınız var. Elbette yeniliği konuşmak için bütün bu temellerden inşa etmeniz gerekiyor. Ama burada işte iletişime daha hazır olmanın, yeniliği keşfetmek için birazcık o estetik hisle bakmanın da önemli olduğunu düşünüyorum.
Yenilik kültürü inşa etmek önemli ve yeniliği aslında hayatın bir parçası haline getirmek, konfor alanından çıkmak ve her an yeniden yeni bulmak çok önemli. Bugün aslında yeni denilince yeni medya, yeni normal gibi kavramlardan bahsediliyor. Levent Erden, akademisyen, kendisi yeni normal ya da yeni medya yoktur diyor. Sürekli yeni vardır diyor. Aslında bu dediğiniz şey işte yenilik kültürüyle ortaya çıkan bir şey sanırım.
Yani Levent Hoca elbette çokça takip ettiğimiz isimlerden. Evet, yani katılmamak elde değil. Biz burada hani şunun üstüne çokça düşünmeliyiz bence. Hani bu tasarım kültürü artık günümüzde bir proje kültürüne dönüştü. Yani artık tasarım böyle bir yaşam tarzının ifadesi, yani elit bir yaşam tarzının ifadesi gibi bir algı da oluşmaya başladı. Şimdi bütün bunlar o hani tasarım düşüncesinden odakla bakacak olursak, bizim yeniliği inşa etmek için aslında o hani tarihten çok da bağımsız bakmamamız gerekiyor. Çünkü şu an yaşadığımız dönem bize çok işte afaki, işte filmlerde biz işte çocukluğumuzda izlediğimiz filmlerden buraya geldik, bak görüyor musun neler oluyor gibi bakıyoruz ama o bütün tarihsel süreçte gördüğümüz şey bize şunu söylüyor. Yenilik böyle hemen bizim birazcık böyle kendimizi, motivasyonumuzu yükseltmemiz oluşan bir şey değil. Bilakis çokça sabır, çokça emek isteyen bir şey. Bunun için bu yenilikçi fikre ihtiyaç var. Bunun için o donanımımızı ve becerinizi arttırmaya ihtiyaç var. Burada hani ben şeyin altını çizmek isterim. Gri Alan diye bizim sevgili Melik Karaoğuz'la birlikte editörlüğünü yaptığımız bir kitap var. Temelde aslında bu, yani kitap şu fikirden ortaya çıkmıştı. Dijitalliğin gelişi acaba sanatı, sanat yapıtını, sanatın üretimini nasıl etkileyecek? Ve bundan sonraki o dijital geldikten sonra hani sanatçı neye dönüşecek ki, burada sorduğumuz sorular şimdi günümüzde işte NFT'lerle ya da işte yenilikçi o sanat alanındaki blockchain uygulamalarıyla bambaşka yepyeni ufuklara dönüştü. Bakalım sonuçlarını hep birlikte göreceğiz.
Baudrillard kötülüğün şeffaflığında yapay akıl akılsızdır çünkü yapay değildir diyor. Aslında sanatın bize ne getireceği, işte dijitalleşmenin ne getireceği, yapay zekanın sanatı nasıl etkileyeceğini bilmiyorum ama dediğiniz gibi aslında burada önemli olan yine insan unsuru. Ali Bey, programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Keyifli bir program oldu. Yenilik üzerine konuştuk sizinle.
Tolga Bey, ben çok teşekkür ediyorum. Şimdi kimya biliminden bir örnek vermek isterim. Oradaki hani arkadaşlarımız hatırlayacaktır. Orada ideal gaz denkleminden bahsederdi hocalarımız. Özellikle hani mesela yenilikte de ideal bir yenilik dilinden biz söz edemiyoruz. Biz naçizane bilebildiğimiz kadarıyla özellikle sosyal inovasyonun ve işte edebiyatın bize vermiş olduğu yahut bizim alabildiğimiz imkanlar vesilesiyle düşüncelerimizi anlatmaya çalıştık. Ben burada TRT ailesine çok teşekkür ediyorum. Özellikle de size.
Biz çok teşekkür ediyoruz. Ben de kimyadan madem girmişken aktivasyon enerjisinden bahsetmek isterim gençlere, bizi dinleyen genç dinleyicilerimize. Yani bir işe başlamadan önce, bir kimyasal tepkime başlamadan önce ona bir aktivasyon enerjisi gerekir ve onu aldıktan sonra tepkime başlar. İşte aslında bu aktivasyon enerjisi gençler için de motivasyon. O yüzden motivasyonu yüksek tutmak ve gerçekten işlerimize dört elle sarılmak gerekiyor. Ali Bey'e teşekkür ediyoruz katıldığı için. Bu hafta yenilik kültürü nasıl inşa edilir? Kendisiyle bunu konuştuk. Konuğumuz yazar Ali Güney'di. Bize Twitter ve Facebook'tan Türkiye'nin Sesi Radyosu sosyal medya hesaplarından ulaşıp duygu ve düşüncelerinizi iletebilirsiniz. Dijital dünyada yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Dijital Dünya.